Evet muhterem arkadaşlar, Usulü'd-Din dersinde bugüne kadar Allahu Teala'nın varlığının ispatı yapılmıştı. Ve bunun mukabilinde ise materyalistlerin Allah'ın varlığı hakkındaki itirazları irdelenmiş, değerlendirmeye tabi tutulmuştu. Ve materyalistlerin itirazlarının bir temelinin olmadığı, ilmi bir değere haiz olmadığı, vacibül vücut olmadan mümkünül vücudun olmasının imkansızlığını ispata çalışmıştık. Derslerimizde de zaman zaman söylemiştik. Aslında Kur'an-ı Kerim'de bugünkü karşılığıyla ateist anlamında kafir çok muhatap alınmış değildir. Çünkü insanlık tarihinde de bu manada insan tipi, inkarcı tipi çok az olmuştur. Bunu da fıtrata dayandırarak izah etmiştik ki, yani her var edilmiş var edenin izlerini taşır. İşte ruhi kodlarında olsun, varlık kodlarında olsun, kendisini var edenin izlerini taşır. Her nakış nakkaşına racidir diye bir düsturdan söz etmiştik. Bu düsturdan dolayı Allah yoktur direkt anlamında kafirleri Kur'an-ı Kerim bir iki ayette söz konusu etmiştir. İşte zaman bizi öğütüp yok ediyor, toprak olup gideceğiz anlamında 2-3 ayette söz konusu etmiştir. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'in muhatap aldığı ve onları uyarmaya çalıştığı, onların durdukları yerin yanlış olduğunu delillendirmeye çalıştığı güruh müşrikler topluluğudur. Allah'a ortak koşanlar topluluğudur. Bunlardan daha çok ise, müşriklerden daha çok ise münafıkları söz konusu etmiştir Kur'an-ı Kerim. Şimdi dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in tutumunu biraz irdelemek istersek, sayısı az olan ateist düzlemindeki kafirler psikolojik açıdan veya karakteristik açıdan müşriklerden daha karakterli, münafıklardan daha karakterli olduklarını ele geçiriyoruz. Ya fıtratına kulak vermiyor. Allah yoktur diyor ve bunu mertçe de söylüyor. Hatta yeryüzündeki kendisini Allah'a inanan olarak telaffuz edip Allah'ın varlığını kabul ettiğini söyleyip de yeryüzünde zulmeden insanlardan yola çıkarak, yani Allah'ı kabul edip zalim olmaktansa Allah'ı inkar edip dürüst insan olmak daha güzeldir trendinde insan tipleriyle karşılaşıyoruz ateist anlamında kafirle. Müşriklerde kafirlere nispetle karakter biraz daha düşüyor. Şimdi müşrik bir insan, bir taraftan varlık anlamında, var edici anlamında Allah'ı kabul ediyor. Tabiatta etkin olan bazı güçleri varsayıyor, öngörüyor. Fakat pratik hayat açısında kafirinkiyle hiçbir farkı yok. Yani nasıl ki kafir kendisinin sınırlandırılmasını istemez, kendisinin üstünde bir hakim güç istemez, nefsi arzu ve isteklerinin sınırlandırılmasını istemez, müşrik de aynen öyledir. Fakat buna rağmen bu heva ve hevesi çerçevesinde yaşama arzusunu kıblesine koymuş olmasına rağmen toplumlarda itibar edildiği için Allah olgusundan söz ederler, ilahlardan söz ederler ve kendi geliştirdikleri putlardan söz ederler. Olayın iki tarafı var. Bir taraftan hakim güçler icat ettikleri batıl putların arkasına saklanmak suretiyle onlar üzerinden geliştirdikleri mistik otorite, mistik olgu arkasına saklanarak toplumda zulüm işlerler, kendi iktidarlarını tahkim ederler. Öbür taraftan müşrik halk ise asıl olan nefsani heva ve hevesleridir. Nefislerine tapmaktadırlar, sınırlandırılmak istememektedirler. Fakat bu hayvani nefis boyutlarını kendi uydurdukları bir takım ilahların icazetiyle, ilahların yol gösterisiyle, gösterdiği biçimiyle meşrulaştırmaya, kamulaştırmaya, kamu nezdinde kabul görmeye, yol açmaya çalışmışlardır. Bu zaviyeden baktığımız zaman müşrikler karakter açısından şeyden biraz düşüktürler. Kafirlerden biraz düşüktürler. Bir adım daha ileri atıyoruz. Kur'an-ı Kerim müşriklerden daha çok söz konusu ettiği, kendisini okuyanı teyakkuza çağırdığı, kendisine inananı teyakkuza çağırdığı üçüncü sınıf münafıklar sınıfıdır ki münafıklar karakter açısından müşriklerden biraz daha geridirler. Çünkü müşrikler kendi uydurdukları ilahlar, kendi vehmettikleri ilahları reddetmek üzere gönderilmiş olan peygamberleri reddettiler. O peygamberlerin hak olduğunu kabul etmediler. Kendi hülyalarının geliştirdiği bir dünya düzenini tahkim etmek istediler. Oysa münafıklar Allah'ı kabul ettiklerini söylediler. Peygamberleri kabul ettiklerini söylediler. Onlara iman ettiklerini söylediler. Peygamberlerin getirdiklerinin hak olduğunu söylediler. En son biçimiyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Fakat pratikte kafirlerden ve müşriklerden hiçbir farkları yoktu. Karakteristik açıdan müşriklerden daha kötüdürleri, müşrikler gibi veya kafirler gibi mertçe karşılık koymadılar. Mertçe batıl bildikleri ve inanmadıkları şeylerin karşısında durmadılar. Tam tersine Allah ve peygamberinin sayesinde iktidar umuduna kapıldılar. Paralel akımda yer aldılar. Biz de Müslümanlardanız dediler ve İslam'a karşı savaş verdiler. Ama İslam'ı kendi hizmetlerine almak suretiyle. Bu kategoriye dikkat edecek olursak en karaktersiz, en şahsiyetsiz grup münafıklardır. Onu mütakiben müşriklerdir. Onu mütakiben kafirlerdir. Ateist kafirlerdir. Karakteristik açıdan ateist kafirler bu iki gruptan kalitelidir. Ateist kafirlerin karşılığında onların karakterinden daha karakterli, ona denk düşecek dördüncü tip ise Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın portresini çizdiği, Kur'an-ı Kerim'de portresini çizdiği müttaki, zahid, mümin insanlardır. Bunlar gerçekten hem Allah'ı kabul ettiler, hem peygamberini kabul ettiler ve hem de Allah'ın uluhiyetini, Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın kanun koyuculuğunu içselleştirdiler, boyun eğdiler, ona itaat ettiler, ona teslim oldular. Hiçbir zaman için ondan gelen değerleri kendi çıkarları için kullanmadılar. Belki kendi canları aleyhine olsa bile onun değerlerini üstün bildi ve bu yolda canlarını feda ettiler. Bugüne kadar ki bu manada şehit düşenlerin cümlesine Allah rahmet eylesin. Amin. Ve bizi de o kervana katsın. Amin. Ve bizi o müminlerden eylesin. Amin. Şirk ve tevhid olgusu insani bir olgudur. Dolayısıyla tevhidin ve şirkin anlaşılabilmesi için insan olgusunun iyi anlaşılması lazım. Bu yüzdendir ki biz zaten ilk derslerimizde insan fıtratını biraz irdelemiştik. İnsan fıtraten Allah'ı idrak edebilir kodlarla yaratıldı. Onun genlerinde, zihinsel kodlarında, ruhi kodlarında, maddi kodlarında bile, maddi boyutunun kodlarında bile bütün bir heybetiyle Allah vardır. Bütün bir insanlıkta bu vardır. Şimdi muvahhid insan da insan, müşrik insan da insan. Şimdi eğer müvahhidler farklı bir cins, müşrikler farklı bir cins olsaydı olayın izahı belki daha kolay olurdu. Yok, ikisi de şey. Hatta üçü de, hatta dördü de az önceki tasnife göre ateistler, müşrikler, münafıklar ve müminler. Bunların hepsi insan. Niye bir kısmı ateist oluyor, bir kısmı müşrik oluyor, bir kısmı münafık oluyor, bir kısmı mümin oluyor? Buraların iyi anlaşılabilmesi için ve dolayısıyla dersimizin konusu olan tevhidin iyi anlaşılabilmesi için insan unsurunun çok iyi bilinmesi lazım. İnsan olgusunun tanınması lazım. İnsan, defalarca konuşmuşuzdur, siz de defalarca okumuşsunuzdur ki iki boyutlu bir varlıktır. Bir madde boyutu vardır, iki ruhi boyutu vardır. Bir boyutuyla melekut alemine bağlıdır, bir boyutuyla mülk alemine bağlıdır. Fakat Allah-u Teala'nın ona verdiği irade ve akıl kabiliyetiyle melekut alemine den kopmadan, mülk alemine çakılmadan, mülk aleminin ona verdiklerini bir araç olarak kullanmak suretiyle melekut aleminin ona kazandırdığı bütün değerleri içinde yaşadığı gezene, gezegene hakim kılabilecek kabiliyette bir varlıktır. Aksine mülk alemine çakılıp mülk aleminin değerlerini değer bilip melekut aleminden tamamen kopup yeryüzünü kendisinin mülki boyutunun ihtiyaçlarını kıblesine koymak suretiyle yeryüzünü zindana çevirebilecek bir kabiliyete sahiptir. Bu kabiliyetini bazen açık sözlülükle değerlendirir, kafir olur, ateist olur, Allah yoktur der, maddenin asaleti söz konusudur der. Bu düzlemde bir yığın kitap yazar, felsefe geliştirir, şu ne eder, bu ne eder. Bir kısmı ise ateist kadar mert değildir, olayı mistik bir boyut içerisinde devam ettirmek ister. Varlık alemini değişik bir takım kategoride değerlendirmeye tabi tutar. Birincisi, her bir varlık için adeta bir tanrı, tanrılar koleksiyonu veya tanrılar ortaklığı gibi bir sezgiye varmışlardır. O tanrılar var etmişlerdir. İkinci grupta, efendime söyleyeyim, bir Allah vardır. Fakat diğer yaratıklar üzerinde etkili olan, rububiyet yetkisi olan farklı tanrılar da vardır. Veya bir başka grubu, kitap elinde olan var mı? O B grubu, B şıkkı vardı burada. B şıkkını. He, yaratıkları gruplara ayırırlar. Her bir grubun bir ilahı vardır. A şıkkında şeyi kastediyordu, orayı ben yanlış söyledim. İşte gökyüzündeki veya yeryüzündeki bir takım hadiselerden yola çıkmak suretiyle kendilerinin menfaatine olan olgular için hayır tanrısı, kendilerinin aleyhine olan olgular için şer tanrısı tahayyül ettiler ki bu daha çok İran merkezli bir inançtır. Ahura Mazda ve neydi ötekinin adı? Ehrimen. Ehrimen ve Ahura Mazda diye iki ayrı tanrı tahayyül etmişlerdir. Birisi iyiliklerin tanrısıdır. Onun elinden hep iyilikler gelir. Öteki kötülüklerin tanrısıdır. Bütün kötülükler ondan gelir. İkinci grup dediğimiz gibi yaratıkları gruplara ayırdılar. Her grup için ayrı bir ilah tahayyül ettiler. Üçüncü grup ise ilk var eden olarak Allah'ı kabul ettiler. Fakat Allah'la diğer olgular arasında aracı ilahlar ittihaz ettiler. En son grup ise siyasal otorite sahibi insanlar, toplumların bu tür itikatlarından yararlanmak suretiyle bu tür itikatları destekler ve besler oldular. Bu çerçevede de şirk kültürü yayılmış oldu. Şimdi Üstad bu dersin devamında birer birer şeyi irdelemeye çalışıyor. Gerek birinci anlamda olsun, hayır ve şer tanrısı olgusunda olsun. Biz ta 10. derste işlemiştik ki mutlak anlamda bütün sebeplerin, bütün sonuçların tek bir sebebi vardır. Yani olmuş bir şey varsa bunun mutlaka bir sebebi vardır. Bu sebepleri hazırlayıcı sebepler düzleminde irdelersek her bir sonucun kendine mahsus bir sebebi bulunabilir. Fakat evrendeki hiçbir olgu birbirinden bağımsız var olma gücüne, var olma imkanına sahip olmadığı için bütün bu sebeplerin gidip dayandığı mutlak ve bir ilk sebebe ulaşması zarureti söz konusudur. İlk sebebe ulaşıldığı andan itibaren o ilk sebebin dışındaki bütün sonuçların illeti o olur. İleriki derslerde göreceğiz tabii, kötülük, şer olgusunun da ilk sebebi Allah mıdır? Dolayısıyla Allah kötülüğün sebebi midir? Burası ayrı bir mevzudur. Kötülüğün imkan aleminde varoluşu açısından bütün sebeplerin sebebi Allah'tır. Fakat kötülüğün kendisinin zatı itibariyle yokluğu söz konusudur. Kötülüğün zatı itibariyle yoktur. Kötülük iyiliğe nispetle var olan bir şeydir. Allah'ın vaad edişinde ise aslında hayırdır ve iyiliktir. Dolayısıyla iyilik tanrısı ve kötülük tanrısı diye bir vehme düşmek gayri akli bir şeydir. Kötülüğün kendisi yoktur ki tanrısı olsun. Burayı çok önemliyorum bu cümleyi. Kötülüğün kendisi yoktur ki tanrısı olsun. İyilik denilen bir şey vardır ve varlık aleminde asıl olan hayır ve iyiliktir. Diğer taraftan varlıkları gruplara ayırmak suretiyle her bir grup için etken olan bir ilah seçmek, o da yine evrendeki düzen açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Bugün gökyüzü ile yeryüzü arasında maddi anlamda ilişki vardır. Bugün bütün canlılar arasında birbirlerini etkileyen ilişkiler vardır. Hiçbir olgu diğerinden bağımsız hareket etme özgürlüğüne sahip değildir. Eğer her bir varoluşun, varoluş gruplarının ayrı ayrı ilahları olsaydı, bu grupların bağımsızlıkları söz konusu olması lazımdı ki, evrende birbirinden bağımsız hiçbir olguyu göremiyoruz. Dün olmuş bir şeyin bugün bir neticesi, bugün olan bir şeyin yarın bir neticesini biz rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz. Maddi alem bir bütündür. Mülk alemi bir bütündür. Ve bu bütün bir düzen içerisinde akıp gitmektedir. Eğer bütün bir varlık aleminde bir düzen varsa ve bu düzen içerisinde akıp gidiyorsa, ayrı ayrı ilahlar tahayyül etmek mümkün değildir. Aslında bugünkü derste de yine benim dikkatimi çeken söylenebilir tek bir cümle vardır. İlk derslerdeki işlediğimiz o illetlerin kategorileri vardı ya, hakiki illet hazırlayıcı illet olgusu eğer kavranmış olursa, müşriklerin öne sürdüğü etki olgularında hazırlayıcı illet açısından etkileşimler vardır. Fakat hazırlayıcı illet, nihai illet değildi. Çünkü bütün bir illetlerin de nihayet gidip dayandığı hakiki bir illeti, zarureti söz konusuydu. Bu arada yine İslam alemi içerisinde bence zihinsel kaymaya en çok sebep teşkil eden olgulardan birisi, Allah ile kullar arasında etkili olduğu söylenen bir takım Rabler ihdas ettiler müşrikler. Bizim son dönemdeki İslam aleminde vücut bulmuş Vahabilik olgusunun, sözüm ona, tevhidi muhafaza edebilmek için müşriklerin ihdas ettiği bu olguya karşı çıkayım derken, Allah-u Teala'nın yetkilendirmesiyle Müslümanlar üzerinde tasarruf sahibi olmuş insanların tasarruflarını da bağımsız mutasarrıflarmış gibi algılanır diye reddetmek zorunda kaldılar. Peygamber Efendimiz'i bile bu manada ne yaptılar? Hafife aldılar. Bu hazırlayıcı nedenler açısından veyahut da Allah'la kulları arasındaki bir takım işlemlerde Allah-u Teala'nın bir takım aracı ilahlar kullandığı gibi müşriklerin şeyini reddetmek için Allah'la kullar arasında asla bir aracı yoktur düzlemini oturtmak için tuttular Peygamber Efendimiz'in ümmet üzerindeki tasarrufunu, teşrii velayetini. Şia üzerinde konuşacak olursak Resulullah'tan sonra imamların teşrii velayetini inkar etmek durumunda kaldılar. Niye inkar ettiler? Müşrikler nasıl ki bir takım olguları, yıldızı, yıldızların ruhlarını, güneşi, güneşin ruhunu, şu, bu bağımsız güç şeklinde tahayyül ettilerse, Müslümanların da peygamberi bağımsız bir güç tahayyül ettiler gibi algıladılar ve tevhidi korumak için buna karşı çıktılar. Olayı ters çevirirseniz, Vahabi bir psikoloji peygamberin tasarrufunu kabul edersen, peygamberi bağımsız bir varlık olarak kabul etmem gerekir cehaleti çıkar ortaya. Sen niye peygamberi bağımsız bir varlık olarak kabul edesin ki? Allah'ın yeryüzünde veya varlık alemindeki iradesinin tecellilerinde Allah'ın kendi iradesiyle bir takım vasıtalar kullanması ve bunu kitabında delillendirmesi ve bize haber vermesi ayrı bir olgudur. Bir insanın veya bir insanlık topluluğunun bu manada kendisinin tahayyül ettiği bir takım ara ilahçıklar ihdas etmesi ayrı bir olgudur. Hatta Kur'an-ı Kerim bu manada dehşetengiz bir örnek vermektedir. İsa Aleyhisselam yaratılmış birisi olmasına karşılık Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, sen çamurdan bir kuş yapıyor ve sonra ona üflüyordun ve bizim emrimizle o uçuyordu. Yaratma olgusu vardır burada. Oysa yaratıcı olan, mutlak yaratıcı olan Allah'tır. İsa Aleyhisselam'a bu tasarruf yetkisini Allah vermiştir. Allah verince İsa Aleyhisselam müstakil bir ilahçık veya ilah olmaz. Ben tevhidi koruyayım diye bu sefer İsa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'nın yaratma sıfatının mazharı olabilmiş bir velisi olduğu gerçekliğinde ne yapamam? Yaslayamam, inkar edemem. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Çamurdan kuş yapıyordun diyor. O kuşa üflüyordun diyor. Ve o Allah'ın izniyle uçup gidiyordu. Şimdi resme dışarıdan bakarsanız, Allah görünmüyor, Allah yok. İsa Aleyhisselam sen ve benim gibi birisi. Oturmuş bir arazide çamurdan bir kuş yapıyor ve üflüyor, kuş uçuyor. Dışarıdan baktığınız zaman bağımsız bir durum söz konusudur. Yaratılmış birisi bir şey yaratabiliyor. Fakat yok, Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği habere göre bu tasarruf yetkisini ona Allah veriyor. Dolayısıyla Vahabiler burayı kavrayamadılar. İsa Aleyhisselam'a çamurdan kuş yapıp üfleyip uçurtturma tasarrufunu veren Allah, kendisinin insanların saadeti için öngördüğü kanunları icra etme ve o bütünsel kanunların tafsilatını vaaz etme yetkisini de birine verebilir ve insanların sosyal ve siyasal hayatını Allah kendi kontrolü altında tutabilir ve öyle de olmalıdır zaten. Bilmiyorum şeye işaret edebildim mi? Yani Vahabilerin o psikolojik zihniyet bozukluğuna işaret edebildim mi? Hiçbir peygamber bağımsız bir mahluk değildir ki. Hiçbir imam bağımsız bir varlık değildir ki. Ve o peygambere ben bir yetki vermiş, müşriklerin herhangi bir nesneye uluhiyet ihdas ettirdiği gibi Abdullah oğlu Muhammed'e ben tahayyül ettiğim bir yetki bindirmedim ki. Sen kalkasın beni müşriklikle suçlarsın. Ve alttan yukarı bakalım en somut resim açısından. Ben Resulullah Aleyhisselam'ı gidip türbesine yapışıp öptüğüm zaman o demiri öpmüyorum ki. Veya hadi o demiri aş biraz ileri hayal alemde peygamberin tenini öpmüyorum ki, peygamberin kemiğini öpmüyorum ki. Niye öpeyim ben peygamberi? Onun Allah tarafından yetkilendirilmiş, Allah'la bizim aramızda ilişki kurmak açısından seçtiği ve Allah'ın bizim için öngördüğü, saadetimize mucib kanunların icracısı olduğu için biz Allah'a olan muhabbetimize binaen ona muhabbet gösteriyoruz. Size daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. Bu İslam devriminden sonra Suudi Arabistan çok yoğun olarak şey çalışmaları yaptı. İşte Şiaların şirkini ispat etmeye dönük çalışmalar yaptı ki bu açıdan kendilerine göre ellerinde materyal de çoktur. İşte Şialar imamların türbelerini öperler, türbeye giderken eşiklerini, kapılarını öperler. Kitapçıklar yayınladılar. Bunlar şirktir dediler, imamlara tapıyorlar dediler. O dönemlerde Ayetullah Mekarimi Şiraz kalkıyor Suudi Arabistan'da bir alim heyetini ziyarete gidiyor. Giderken de İran'dan deri kaplı bir Kur'an-ı Kerim hediye götürüyor. Meclis açıldıktan sonra meclisi idare eden kişiye Üstad Kur'an-ı Kerim uzatıyor. Acizane diyor şu hediyemi kabul eder misiniz? Suudlu arkadaşımız Kur'an-ı Kerim'i alıp öpüp başına koyuyor. Teşekkür ederim diyor. Bizim Üstad araya giriyor. Sen ne yaptın diyor öyle. Ne oldu hayırdır diyor Üstad. Sen müşrik oldun diyor. Niye? Deriyi öptün diyor sen şimdi diyor. Ya niye deriyi öpüyorum ben diyor. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i öptüm diyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim öptün diyor. Şu anda bu öptüğün yer nedir diyor. Şu, o kitabın kapağında ne var? Deri var. E sen deriyi öptün diyor. E ben deriyi niye öptüm diyor. Ya bu Allah'ın kitabı olduğu için öptüm diyor. E peki diyor sen şimdi o deriyi öptün iddiamı reddediyorsun, kabul etmiyorsun. Allah'ın kitabını öptün diyorsun da. Ben zavallı Şia'nın diyor peygamberin kabrinin demirini öptüğün zaman niye bu demiri öptü diyorsun bana diyor. Sen bu deriyi öpmediğin gibi ben de o demiri öpmemiştim. Eşiği öptü dediğin yerde ben o eşiği öpmemiştim. Ben Allah'ın velisidir. Allah kendi irade ettiği bir takım yasalarını, kendi irade ettiği bir takım ilimleri bu şahısları seçmek suretiyle bu şahıslar üzerinden bize gönderdi. Allah'a olan muhabbetimizi biz bu Allah elçilerine tevcih etmek suretiyle ishar ediyoruz. Hatta ikinci bir örnek daha veriyor. 10 metre bir kumaş alsak diyor, bu kumaşı ikiye bölsek, 5 metresiyle Suud bayrağı yapsak, göndere çeksek, ikinci parçasıyla da diyor gömlek yapsak, senin üstüne giydirsek. Caddede pazarda gezerken diyor, bir tanesi sen o gömleğini yırsa ne yaparsın? En fazla diyor, bedenini tahsil ederim diyor. Peki diyor, onun diğer yarı parçasıyla göndere diktiğimiz Suud bayrağını birisi indirir, yakarsa ne yaparsın? Öldürür diyor, yasalarımızda diyor. Niye diyor öldürüyorsunuz? İkisi de aynı parça değil miydi? E bir tanesi de diyor, Ali Suud'un şeyi vardır diyor, şahsı maneviyesi vardır diyor. E diyor, Ali Suud'un şahsı maneviyesi olur da diyor, Allah-u Teala'nın şahsı maneviyesi ve o Allah-u Teala'nın yeryüzündeki sancakları, bayrakları olmaz mı? Ve biz o bayrağa tevessül ettiğimiz zaman, o bayrağa sarıldığımız zaman, biz o bayrağa, o bayrağın bezine tapmış olalım. Kulasa-i kelam, şirk olgusu fıtri bir olgudur. İnsanlar kendi heva ve heveslerinin sınırlandırılmasını istemezler. Bunu mertçe ifade ettikleri zaman bugünkü karşılığı ateist dediğimiz olgu tahakkuk eder. Namertçe yaptıkları zaman, ki namertçe ifadesini kasıtlı olarak kullanıyorum, o cehennem sahnelerinde mahşer gününe dair ayetleri ifade eden ayetler vardır, müşriklerin psikolojisini. İşte şeytanı suçlarlar, bu bizi kandırdı filan. Şeytan der ki, benim size zorlayıcı bir şeyim yoktu, gücüm yoktu. Siz kendi heva ve heveslerinize taptınız. Taptıkları putları gösterir, işte bunlar bizi şey yaptılar diye. Onlar kendilerini müdafadan acizdirler. Allah-u Teala orada da yine ifade eder. Siz kendi heva ve heveslerinize taptınız. Şirkin temelinde insanın heva ve hevesi vardır. Sınırlandırılmama arzusu vardır. Ve bu arzusunu mistik bir takım olgular ihdas etmek suretiyle kendi arzularını ve heveslerini putlaştırmış olurlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Eğer bu çerçevede sizin okuyup dikkat ettiğiniz, benim kaçırdığım yer varsa onları da söyleyin ki ders tamam olsun.